Ayrım 64.
Tümen kumandanı istihbarat raporlarını ve durumu iyi değerlendirmiş, doğru tahminde bulunmuştu. Takviye istemekte de %100 haklıydı. Fakat Ethem'e karşı girişilen harekete son derece önem verildi ve düşman karşısında bulunan kıza kumandanlarının takviye isteği çok defa aşırı bir tedbirlilik gayreti sayıldığı için 24. Tümen kumandanının bu raporu Batı Cephesi kumandanlığında bir yankı uyandırmadı. Ayrıca Batı Cephesi Kurmay Heyeti Eskişehir'de bırakılmıştı. Cephe raporlarının aynı zamanda Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'na da gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Batı ve Güney cephelerinin büyük kısımlarıyla Ethem'in tedibine karar verildiği zaman hem muhtemel bir karşı ihtilal teşebbüsünü önleyerek Ankara'nın güvenliğini sağlamak hem de Yunanlılar taarruza geçerlerse bu taarruzu karşılamak üzere Bolu'da yeni bir tümen kurulmuş ve Eskişehir-Ankara demiryolu üzerinde Beylikahır'a gönderilmişti. Yine aynı maksatla Ankara, Çorum ve Yozgat Eratı'ndan kurulmasına başlanan bir tümenin kuruluş işleri çabuklaştırılmıştı. Diğer taraftan Yozgat isyanını bastıran Çolak İbrahim kumandasındaki 2. Kuvayi Seyyare, 3. Süvari Tümeni adıyla Nizami Ordu Birliği haline sokulup Ankara'ya getirilmişti. Batı Cephesi Kumandanı Albay İsmet Bey, yukarıda açıklanan tedbirlerin ve Genelkurmayca cephe hareketlerinin yakından izlenmesinin verdiği güvenle, her şeyden önce Ethem'in işini bitirmek ve bu teşebbüste herhangi bir başarısızlığa uğramamak niyetindeydi. 6 Ocak 1921 günü Bursa cephesinden Yunanlıların taarruza geçtiği haberini aldığında beraberinde bulunan Güney cephesi kumandanı Albay Refet Bey'e de Uşak'taki Yunan kol ordusunun Afyon'a doğru taarruza geçtiği bildirilmişti. İki kumandan durumu görüşerek Ethem'in tedbirine ara vermeyi ve Gediz civarında toplanmış kuvvetlerini Yunanlıları karşılamak üzere esas cephelerine göndermeyi kararlaştırdılar. Güney cephesi kuvvetleri Dumlupınar mevzilerinden fazla uzak değillerdi. Cevri yürüyüşle bir günde düşmandan önce savunma bölgesine ulaşabilirlerdi. Fakat Batı cephesi birlikleri demir yolundan da faydalanmak suretiyle İnönü mevzilerine ancak 4 günde yetişebilirlerdi. Ankara'da Genelkurmay'da durumu inceledikten sonra Gediz'deki kıtaların İnönü'ne geç yetişebileceğini gördüğünden Eskişehir-Ankara demir yolu üzerinde Beylikahır'daki tümene İnönü mevzini tutmak emrini verdi. Batı cephesi kumandanı Ethem'in karşısında bir miktar kuvvet bırakarak kuvvetlerin çoğunu İnönü'ne sevk etti. Muharebe. Yunanlılar 3 günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak günü İnönü mevzilerinin önüne gelmişlerdi. Muharebeye katılacak olan 3 Türk tümeninin bir kısım kuvvetleri aynı gün öğle üzeri İnönü mevzilerine yerleşmiş, bir kısım kuvvetler de mevziye yetişmek üzere yolda bulunuyorlardı. Batı cephesi kumandanı Kütahya'daydı. 3 ayrı kol halinde İnönü mevzilerine ulaşan Yunanlılar bugün bütün cephe boyunca taarruza geçmediler. Sol kol geri kalmıştı. Bu sebeple yalnız sağdan ilerleyen Yunan birlikleri İnönü mevzilerinin sol kesimine yüklendi. Cephenin bu kısmını tutan zayıf Türk kuvvetleri çok iyi dövüşerek takdire değer bir savunma muharebesi verdiler. Muharebe akşama kadar sürdükten sonra karanlık basınca kesildi. Yunanlılar zapt etmiş oldukları bazı arazi kısımlarını bırakarak muharebe hattının gerisine çekildiler. Gece sükunetle geçti. Asıl muharebe 10 Ocak günü olacaktı. Bu muharebeye katılacak olan Türk kuvvetleri bütün birlikleriyle 9 Ocak akşamı cepheye yetişmiş ve mevzilerine yerleşmiş bulunuyordu. Garp cephesi kumandanı Albay İsmet Bey, Kütahya'yı Ethem'e karşı savunacak olan tümenden bir taburu da beraberine alarak 9 Ocağı 10 Ocağı bağlayan gece yarısı trenle Kütahya'dan ayrıldı. 10 Ocak günü muharebe düşmanın sabah saat 6.30'da taarruza geçmesiyle başladı. Hava çok sisliydi. Sis saat 10'a kadar kalkmadı. Bu durum Yunanlıların lehineydi. Türk cephesinin sol kanadında Yunanlılar bazı mevzileri zapt ettiler. Fakat yedek kuvvetlerle takviye edilen bu cephede düşman taarruzu durduruldu ve tespit olundu. Cephenin sağ kanadında sisin kalkması üzerine Yunan kuvvetleriyle birdenbire karşılaşan ve gerekli tedbirleri almamış bulunan 24. Tümen birlikleri geri çekilmeye başladılar. Cephenin sağ ve sol kısımları arasında boşluktan faydalanan bir Yunan kuvveti içeriye doğru sarkarak öğle üzeri Batı cephesi karargahının bulunduğu İnönü istasyonu tehdit edici bir durum aldı. Cephe kumandanı muharebe başladığı zaman henüz yoldaydı ve saat 8'de İnönü'ne yetişebilmişti. Cephe kumandanı bu Yunan kuvvetine bir yan taarruzu yapmak için 11. Tümen kumandanına emir verdi. Fakat muharebe çok aleyhi gelişmekteydi. Cephe kumandanının tümenlerle tümenlerin birbirleriyle tam bir irtibatları olmadığı gibi cephenin her yerinde olup bitenlerden de haberleri yoktu. Yan taarruzun başarısızlığa uğramasının bir felakete yol açabileceğini düşünen Albay İsmet Bey, her zamanki ihtiyatkarlığı ile taarruz emrini verdikten yarım saat sonra bu karardan vazgeçip geri çekilmeyi uygun buldu. Cephe kumandanının saat 13'te verdiği emir üzerine geri çekilme düzgün olmadı. Yine aynı sebeplerle zayiat arttı. Saat 16'da düşman İnönü mevkilerini tamamen ele geçirmiş ve kısa bir takip yaparak bulunduğu hatta kalmış bulunuyordu. İnönü mevzilerinin 15 kilometre gerisindeki 2. savunma hattına çekilen Batı cephesi kuvvetleri bu hatta savunmak için tertiplendi. Gece sükunetle geçti. 11 Ocak günü ortalık aydınlandığı halde düşman tarafında hiçbir hareket yoktu. Cephe kumandanlığı Yunanlıların yeniden taarruz için toplanmakta ve hazırlık yapmakta olduğunu sanıyordu. Öğleye kadar bekledikten sonra hiçbir hareket görülmeyince keşif faaliyetine geçildi. Peyderpey gelen raporlardan düşmanın çekildiği anlaşılıyordu. Süvari keşif kollarıyla yaptırılan keşifler sonunda Yunanlıların Bursa yönünde çekilip gittiklerine kesin kanaat getirilince cephe kumandanlığı saat 19'da takip emrini verdi. Birinci İnönü muharebesi böylece sona ermiş bulunuyordu. Eleştirme. Birinci İnönü askerlik yönünden küçük bir muharebedir. Yeneni ve yenileni yoktur. Bu muharebede Yunan ordusu da Türk ordusu da iyisek ve idare edilememiştir. Hele Yunan kumanda heyetinin kararsızlığı, beceriksizliği hiçbir bahaneyle gizlenemeyecek açıklıkla görülmüştür. 9 Ocak günü yapılan muharebede elle tutulacak kadar net bir başarı sağladıkları halde fırsatı kaçırmışlar ve taarruza devamı ertesi gün bırakmışlardır. Yunan kumandanlarının o günkü başarılarına rağmen akşam üzerine kadar çok endişe duyduklarını General Sarıyanis açıklamıştır. 10 Ocak muharebelerinde de Yunan kumandanları aynı acı göstermişler ve gündüz çekilen Türk kuvvetlerini takip etmemişlerdir. Gerçi Yunanlılar bu hareketi sırf keşif maksadıyla yapmışlardır. Fakat bir keşif taarruzuna da başkumandanın İzmir'den Bursa'ya gelmesi, kol ordu kumandanının ve ordu kurmay başkanının taarruza katılması derecesinde önem verilince, kesin sonuç alınacak yerde pasif duruma geçmek mazeret kabul edilecek bir hata değildir. Muharebenin birinci günü Batı cephesi kumandanı Kütahya'da bulunduğu ve verdiği emir yetişmediği için cephede müşterek bir kumanda kurulamamıştır. Sağ kanattaki 24. tümen kendi başına kalmış, sol kanattaki 11. ve 4. tümen kumandanları aralarında anlaşarak hareket etmeye çalışmışlardır. Batı cephesi kumandanı Albay İsmet Bey, 6 Ocak'ta başlayan ileri hareketiyle düşmanın bir gösteriş taarruzuna giriştiğini sanmıştır. 6 Ocak'ta 24. tümene verdiği emrin ikinci maddesi aynen şöyledir. Bu hareketin Yunanlılarla işbirliği yapan Asi Ethem'e yardım maksadıyla yapılmış bir gösteriş olması muhtemeldir. Albay İsmet Bey'in düşmanın niyetini gerçeğe yakın bir şekilde tahmin etmesi kadar, bu tahmine rağmen cepheye kuvvet sevki bakımından askerliğin gerektirdiği bütün tedbirleri alması da takdire değer bir haldir. Ancak kendisine 6-9 Ocak'ta 4 gün Kütahya'da kalıp cepheye ancak muharebenin son günü yetişmesi, üzerinde durulması gereken bir husustur. Ethem'e karşı girişilen hareket bilindiği üzere çok cüretkar bir teşebbüstür ve bu hareketin bütün sorumluluğunu Albay İsmet Bey üzerinde taşımıştır. Hareketin başarısızlığa uğraması her şeyi mahvedebilirdi. 6 Ocak'ta Ethem'in kuvvetleri her ne kadar azalmış ve sarsılmış ise de İsmet Bey'in o günkü şartlara göre Ethem'i hiçe sayarak İnönü'ne koşması beklenemezdi. Bu sebeple İnönü ile Gediz'in orta yerine düşen Kütahya'da bulunup iki tarafta hareketin gelişmesini beklemek istediği anlaşılıyor. Bu hareket tarzı İsmet Bey'in ihtiyatlı ve soğukkanlı mizacına uygun düşmektedir. Fakat İnönü cephesine gitmekte geciktiği bir vakadır. Nitekim bu yüzden 10 Ocak muharebelerinde birlikleri üzerinde tam bir hakimiyet kuramamıştır. 9 Ocak akşamı İnönü'nde bulunsaydı, ertesi günkü muharebenin şekli değişebilir ve Yunanlılara ağır bir darbe indirebilirdi. 10 Ocak günü İnönü mevzilerinden ikinci savunma hattına çekildikten sonra düşman irtibatın kaybedilip, 11 Ocak günü taarruz beklenilmesi de Batı cephesi kumandanlığı için bir zaaptır. Bu yüzden Yunanlıların durumu tespit edilerek akşam üzeri verilen takip emri sabah erkenden verilebilseydi çekilme Yunanlılar için pahalıya mal olurdu. 13 Ocak 1921 tarihli aşağıdaki Yunan resmi bildirisinin ifadesinden de bu tenkidimizin haklı olduğu anlaşılmaktadır. Kıtalarımız aldıkları emre uyarak düşmanı yalnız en önüne kadar takip ettiler. Malzeme aldıktan ve geriye naklini sağladıktan sonra düşman tarafından rahatsız edilmeksizin normal yürüyüşü İzmir Kolordu bölgesine döndüler. 1. İnönü Muharebesi, Yunan taarruzunun maksadı ne olursa olsun dış görünüşüyle Yunanlıların Türkler karşısında ilk başarısızlığıdır. Değişik deyimle, 15 Mayıs 1919'dan beri Türkler Yunan taarruzunu ilk defa İnönü'nde kırmış oluyorlardı. Türkiye'de ve dışarıda bu muharebe çok olumlu bir etki yarattı. Ethem'in üzerine yürünüldüğü nazik bir zamanda Batı cephesinin yıkılmaması büyük bir tehlikenin savuşturulduğunu müjdeliyordu. Zira Ethem İnönü muharebeleri sırasında hala bir tehlike olmaktaydı. Gediz'in boşaltıldığını, karşısında kuvvet kalmadığını 8-9 Ocak gecesi haber alan Ethem, ertesi gün süratle Kütahya yönünde harekete geçmişti. O gün rastladığı süvari alayına taarruz etti fakat geri atıldı. Ethem'in karşısında 500-600 mevcutlu bir süvari ile elinde yalnız bir piyade alayı kalmış olan ve bütün gücü 700 silahlıdan ibaret bulunan 61. tümenden başka kuvvet yoktu. Ethem 10 Ocak günü Kütahya'yı tehdit etmeye başlamıştı. İnönü muharebesinin sonucu işte bu bakımdan çok önemliydi. Yunan tehlikesi belirsiz bir süre için atlatıldığına göre Ethem'in saf dışı edilmesi kolaylaşıyordu. Yunanlıların Anadolu'ya çıktıklarından beri cereyan eden muharebelerde Kuvayi Milliye ile ordu birlikleri yan yana dövüşmüşlerdi. Kabul etmek gerek ki ordu şimdiye kadar bir varlık gösterememişti. Hele karşı ihtilal hareketlerinin bastırılmasında Kuvayi Milliye'nin gösterdiği başarı orduyu büsbütün gölgelemiş, itibardan düşürmüştü. İnönü'nde ordu ilk defa yanında Kuvayi Milliye olmadan, dipnot, birkaç küçük müfrezenin sözü edilmeye değmez ve kumanda aksaklıklarına rağmen gerçekten çok iyi dövüşmüştü. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni kurulmakta olan ordusu birdenbire itibar kazandı. Ordu aleyhinde mecliste bile kendini gösteren propagandalar durdu. Bundan sonra ordunun kuruluş ve takviyesi daha kolay başarılacaktı. Ayrıca Ethem efsanesi de yıkılmış ve Ethem Yunan'la işbirliği yapan hain damgasını yemiş oluyordu. Bütün bu faydaları sağlayabilmek için İnönü muharebelerinin içeriye ve dışarıya karşı iyi değerlendirilmesi gerekiyordu ki bunu Mustafa Kemal Paşa mükemmelen yaptı. Yunanlılar da kendi açılarından İnönü taarruzunu başarılı bir hareket olarak göstermek çabasından geri kalmadılar. Yunan Başkumandanı Papulas, Bursa'dan nezaret ettiği bu hareket tamamlanınca Atina'ya verdiği raporda kendi deyimiyle cephenin ve ordunun her noktayı nazardan müsait olan durumunu belirtmeyi ihmal etmedi. Papulas'ın bu rapora esas teşkil eden fikri ve 1. İnönü Muharebesi hakkındaki görüşü şöyledir. 3. Kolordu keşif hareketini başarıyla yaptı ve keşif sonucunda Kemal ordusunun düzensiz olmayıp aksine düzenli olduğu ve daha doğrusu toplara, makineli tüfeklere sahip ve az mükemmel surette teçhiz edilerek teşekkül halinde bulunduğu anlaşıldı. Dipnot General Papulas'ın hatıratı sayfa 33. 1. İnönü Muharebesi'nde Garp cephesinden 3 tümen katılmıştı. Bunlardan 4. Tümenin kumandanı Kurmay Binbaşı Nazım, dipnot, Eskişehir-Kütahya muharebelerinde şehit oldu, cenazesi Ankara'ya getirilerek merasimle gömüldü. 11. Tümenin kumandanı Kurmay Yarbay Arif, dipnot, Ayıcı Arif diye anılan ve sonra asılan. 24. Tümenin kumandanı Kurmay Yarbay Atıf'tı, dipnot, harpten sonra emekliye sevk edildi. Yarbay Atıf bu muharebelerde hiç başarı gösterememiş, emrindeki kuvvetleri gayet kötü sevk ve idare etmiştir. Atıf Bey'in tümeni bu sebeple İnönü muharebelerinde cepheye fayda sağlamadığı gibi yük olmuştur. Hatta muharebenin 2. günü cephenin geri çekilmesinin başlıca sebebi 24. tümendir. Diğer 2 tümen kumandanı üstün başarı gösterdiler ve bu kumandanların emrindeki birlikler son derece mükemmel savaştılar. 4. tümenin 58. alayı ile 11. tümenin 70. alayı İnönü muharebelerinin 2 gününde de büyük kahramanlıklar göstererek takdir kazandılar. 1. İnönü Muharebesi'nin 2. gününe katılan Türk ve Yunan kuvvetlerinin sayısı şöyledir. Türkler 417 subay, 8500 er, 6000 tüfek, 18 hafif makineli tüfek, 47 ağır makineli tüfek, 28 top. Yunanlılar 472 subay, 15816 er, 12500 tüfek, 270 hafif makineli tüfek, 80 ağır makineli tüfek, 72 top. Yunanlıların bu muharebedeki kayıpları kendi kaynaklarına göre 8 subay 49 er ölü, 9 subay 145 er yaralı. Türklerin kayıpları ise 8 subay 95 er şehit, 19 subay 183 er yaralı. Ankara 1. İnönü Muharebesi ile sona eren Yunan taarruzu, Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin güçlüklerle dolu önemli meselelerle uğraştığı günlere rastlar. İhtilal idaresinin devlet kurma yolundaki çabası ile ilgili olan bu meseleler, başıbozuk ve serkeş milis kuvvetlerini tasfiye ederek hükümet otoritesini hakim kılmak, orduyu ihya etmek, anayasa yapmak ve ilk bütçeyi hazırlamak gibi konulara dayanıyordu. 1. Kuvayi Seyyare Kumandanı Ethem ve kardeşleriyle epey zamandan beri sürüp gelen anlaşmazlık, bazı mebusların aracı olarak görevlendirilmelerine rağmen çözülememişti. Milis kuvvetlerin ve özellikle Ethem'in mecliste bir hayli taraftarı vardı. Ordunun henüz zayıf ve itibarsız olduğu bir sırada Ethem'in tasfiyesi başlı başına güç bir meseleydi. Diğer milis kuvvetlerinin Ethem ile işbirliği yapmaları ve orduya karşı zafer kazanmaları zayıf bir ihtimal değildi. Bu takdirde ihtilal idaresi birdenbire dağılıp çökebilirdi. Böyle bir durumun doğmaması için gerekli tedbirler alınmıştı. Fakat Büyük Millet Meclisi Ethem'in ortadan kaldırılması gereğine nasıl inandırılacaktı? İşte asıl güçlük bu noktadaydı. Arabulucu olarak Kütahya'ya gelen mebuslar hiçbir olumlu sonuç elde edememişlerdi. Hükümet bu durumda kesin kararını vermiş ve ordu 29 Aralık 1920 günü Ethem'in üzerine yürüyüşe geçmişti. Meclisin bundan haberi yoktu. Arabulucu milletvekilleri 30 Aralık'ta Ankara'ya dönmüş bulunuyorlardı. O gün öğleden sonra Büyük Millet Meclisi gizli oturuma geçerek gece yarısına kadar Ethem meselesini görüştü. Fakat meclisin havası Mustafa Kemal Paşa'nın tasarladığı ve hatta uygulama safhasına koyduğu kararı vermeye elverişli değildi. Gizli oturum tutanakları henüz açıklanmadığı için meclisin bu oturumunda yapılan görüşmeleri Yunus Nadi Abalıoğlu'ndan naklen öğreniyoruz. Dipnot, Yunus Nadi, Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti, Sel Yayınları, Atatürk Kütüphanesi 16, İstanbul 1955, sayfa 95-97.
Ayrım sonu.